Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 5. Ayrım. Eğer ağaçların arkasından ve sokak düzeyinden ateş etmiş olsalardı, parkı geçip Pensilvanya Caddesi'nin karşısından Beyaz Saray'ı hedef alırlardı. Almadıklarını nereden biliyorsun? Çünkü almış olsalardı bana söylerdiniz ya da daha fazla yaralı olduğunu duyardım. Beyaz Saray kısmında daha çok insan vardı. Pensilvanya Caddesi'nde araçlar sıralanmıştı. Nöbetçi askerler sürekli devriye geziyorlardı. Böyle bir durumda birilerinin vurulması kaçınılmaz olurdu. Azımsanmayacak kadar büyük bir olasılık bu. Benim gözlemlerimle de uyuşuyor. Gördüğüm kadarıyla kurşunlar toprağa saplanıyordu. Eğer önce ağaç saçaklarının arasından geçtilerse, o bölgeden ya da yukarısından gelmiş olmalılar. Ve o bölgedeki ağaçların oldukça gür saçakları var. Parkın kuzeyinde işe yarar bir şeyler gören var mı? Güvenlik vardı o bölgede. Park polisi, birkaç tane üniformalı gizli servis ajanı, bomba uzmanı köpek. Hala sorgudalar ama işe yarar bir şey çıkmadı henüz. Stone başıyla onayladı. Peki neden dün gece park temizlenmemişti? Weaver'ın bu sorgudan hoşlanmadığı belliydi. Bu videoyla ilgili görüşlerini duymayı bekliyorum. Kendimi işe vermeden önce neler olduğunu daha iyi anlamam lazım. Weaver'ın bakışları masasındaki dosyaya kaydı. John Carr, Stone sessiz kaldı. Duvardaki adamın dijital resmine baktı. John Carr, dedi Weaver tekrar. Dosyan o kadar sıkı korunuyor ki ben bile henüz hepsini göremedim. Bazen bir devlet bile çok ihtiyatlı olabiliyor, dedi Stone. Ama biz ateşin kaynağından ve parkın güvenliğinden, daha doğrusu olmayan güvenliğinden bahsediyorduk. Ateşlerin kaynağı hala araştırılıyor. Parkın güvenliği ise gizli servisin yetkisinde ve henüz onlardan bir rapor almadım. Tabii ki aldınız, diye karşı çıktı Stone. Weaver ilgiyle baktı. Neden öyle düşündün? Başkanın güvenliği her şeyin üzerindedir. Gizli servis en büyük ağırlığı buna veriyor. 15 saat önce Beyaz Saray'ın önünde otomatik silahlarla ateş açıldı ve bir patlama oldu. Her sabah saat 7'de başkana ulusal güvenlikle ilgili günlük rapor veriyorsunuz. Eğer henüz gizli servisle konuşmadıysanız, bugün konuyla ilgili olarak başkana bilgi veremezsiniz. Ve eğer başkana ön avlusunda olan bir olayla ilgili bilgi veremezseniz, artık Milli İstihbarat Merkezi'nin başkanı olamazsınız. Weaver'ın sağ gözü seyirdi. Konuşmanın istediği yönde gitmediği belliydi. Duvara yaslanmış olan iki adam huzursuzca kıpırdandı. Servis parkı temizlemeyi düşündüklerini ama sonra planların değiştiğini söyledi. Başbakan doğrudan Blair'e gideceği için parkın tehlike oluşturmayacağına karar vermişler. Özetle iplerin ellerinde olduğunu sanıyorlarmış. Sorunun cevabını aldın mı? Evet, ama bu aklıma başka bir soru daha getirdi. Weaver merakla baktı. Tam olarak hangi planlar değişti? Cevap olarak uzun bir bahriyeli bakışı aldı Stone. Eğer başka gözlemin varsa onları söyle artık. Stone adama baktı. Bu keskin sözcüklerin arkasındaki anlamı çözüyordu. Adam aslında bu işi pek çok şekilde halledebilirdi. İsterse zorla, isterse gönül rızasıyla. Birçok insan o saatte yapmaması gereken şeyler yapıyordu, dedi. Weaver rahat sandalyesine yaslandı. Devam et. Lafayette çok vakit geçirdim. Gece 11'de orada sadece güvenlik olurdu. Oysa dün gece orada olmaması gereken 4 kişi vardı. Serseri bir adam, takım elbiseli çocuk, banktaki kadın ve jogging yapan adam. Hepsi tesadüfen orada olabilirler, dedi Weaver. Hava güzeldi ve Lafayette hoş bir park. Stone başını iki yana salladı. Gece vakit geçirmek için tercih edilen bir yer değildir Lafayette. Ve servis insanların orada gezinmesinden hoşlanmıyor. Kime sorsan aynı şeyi söyler. Aslında gerçekten de söylediler, dedi Weaver söylenenlere takılarak. Peki sen ne düşünüyorsun? Serseride silah vardı. Ben dürbünsüz bile görebiliyordum. Keskin nişancıların bunu görüp yerdeki görevlilere haber vermeleri gerekirdi. Kırmızı bölgeye girer girmez adamı indirmeleri gerekiyordu ama öyle olmadı. Weaver başıyla onayladı. Evet, devam et. Kadın güzel giyinmişti, memur gibiydi. Yanında çantası vardı. O saatte bankta oturması çok saçma bir şeydi. Cep telefonuyla konuştu ve konvoy yola çıktığı anda ayağa kalktı. Devam et, dedi Weaver. Takım elbiseli olan heykellerden birini inceliyordu. Epey uzun zaman aldı incelemesi. Sonra kadın ayağa kalkınca o da Decatur House'a yöneldi. Ateş başladığında ikisi de görüş alanımdan çıkmışlardı. Sonra koşu yapan adamı gördüm. Jackson heykeline doğru gidiyordu. Bir anda ortadan kayboldu. Ama şimdi mermilerden kaçmak için çukura atladığını öğrendim. Sonra da belasını bulup havaya uçtu, dedi Weaver. Parktaki diğer insanların biri ya da ikisi işin içinde olabilirler. Weaver başını iki yana salladı. O kadar büyük çaplı bir şey olduğunu sanmıyorum. Parka otomatik ateş açtılar ve önceden yerleştirdikleri bir bombayı patlattılar. Muhtemelen o şanssız herif kazayla tetikledi bombayı. Bence adam bize iyilik etti. Daha ciddi bir hasara neden olmadan önce patlattı bombayı. Şimdi bizim bulmamız gereken kimin, nasıl ve neden ateş açıp bomba patlattığı. Weaver dikkatle Stone'a baktı. Ekleyeceğin başka bir şey var mı? Çünkü açıkça söylemek gerekirse, bana bu kadar az şey söyleyebildiğin için hayal kırıklığına uğradım. Sen de iş olduğunu düşünmüştüm. Ama bildiklerimden pek de fazlasını söylemedin bana. Sizin işinizi benim yapmamın gerekmediğini düşündüm. Ama size bedavadan bir gözlem daha söyleyeyim. Serseri kılıklı adam aslında polisti, değil mi? Hemen o anda ekran karardı. Bölüm 8. Stone'un bir şey söylemesine gerek kalmadan araba onu Zion Dağı mezarlığına bıraktı. Bunu bilerek yaptıklarının farkındaydı. Nerede yaşadığını biliyoruz. İstediğimiz zaman seni almaya gelebiliriz. Mezarlığın demir kapısından geçip kendi evi olan küçük bekçi kulübesine girdi. Eşyalar basit ve ikinci eldi. Stone'un kişiliğine ve kısıtlı bütçesine tam uyuyorlardı. Önde küçük mutfakla oturma odasını ayıran bir oda vardı. Duvarların birinde kitap dolu koca bir raf duruyordu. Stone'un uzun yıllar boyu topladığı, çeşitli dillerde ve esrarengiz konuları olan kitaplardı bunlar. Rafın önünde kulübeyle birlikte aldığı eski masa duruyordu. Kararmış, tuğladan şöminenin etrafında birkaç tane eski sandalye vardı. Yırtık perdenin önünde Stone'un üzerinde uyuduğu portatif karyola duruyordu. Bütün kulübe bunlar ve küçük bir banyodan oluşuyordu. 3 tane ağrı kesici aldı ve bir bardak suyla hepsini içti. Sonra masaya oturup başını ovalamaya başladı. Meksika'ya gidecek mi, gitmeyecek mi bilemiyordu. Ama şimdilik en azından adamlar onu almaya gelene kadar kalacağını sanıyordu. Sağ elinin 4 parmağını kaldırıp baktı. 4 kişi, dedi kendi kendine. Belki de sadece 3 kişi kalmıştı. Çünkü video kayıtlarının da gösterdiği gibi jogging yapan adam artık yaşamıyordu. Ama yine de adamın kim olduğunu ve orada ne yaptığını bilmiyorlardı. O yüzden Stone 4 parmağını da kaldırdı. Adam ya klasik yanlış yerde yanlış zamandaydı ya da o da işin içindeydi, dedi kendi kendine. Peki kadın ve takım elbiseli adam nerede? Aralarında bir bağlantı var mı? Bir de muhtemelen polis olan serseri vardı tabii. Adamın Lafayette Parkı'na silahla gelmesinin tek nedeninin bu olacağını biliyordu Stone. Bir rozeti vardı ve orada olma yetkisine sahipti. Merkezdeki ekranın kararması Stone'un ihtiyacı olan onaydı. Riley Weaver da Carter Gray gibi oynuyordu insanlarla. Stone'un kafasını kurcalayan kadının ve takım elbiselinin ateş başlamadan hemen önce parktan çıkmış olmalarıydı. Tesadüf olabilir miydi? Jogging yapan adam ne kadar şanssızsa onlar da o kadar şanslı mıydı yani? Stone gözlerini kapayıp bir gece öncesine dönmeye çalıştı. Şakakları hala zonkluyordu ve kafatasına saplanan dişin yeri hala acıyordu. Ama görüntüler ve sesler yavaş yavaş geri geldiler. Muhtemelen ya MP5 ya da tek 9'la ateş açmışlar, dedi yüksek sesle. Aslında birçok ihtimal olabilirdi. Otomatiğe alınmış, 30'luk şarjörler kullanılmış olmalı. O zaman kaç atış yapılmıştı? Tabii ki bütün atışları sayması imkansızdı. Ama kaba taslak bir hesap yapabiliyordu. Otomatiğe alındığında 30'luklarla dolu olduğunu varsayarsak, bütün şarjörü boşaltmak 2 ya da 3 saniye sürerdi. Ama ateş bunun 3 ya da 4 katı kadar sürmüştü. Yaklaşık 12 ya da 15 saniyeydi. Demek ki yüzlük olmalıydı. Ama tabii eğer tek bir silahtan ateş edildiyse geçerliydi bu. Eğer birden fazla silah varsa yüzlercesi atılmış olmalıydı. Çok fazla ateş gücü vardı demek ki. Kurşunların çoğu toprağa saplandığı için FBI yakın bir sayı elde edebilirdi. Ama yine de bu en önemli soruyu cevaplamıyordu. Bu derecedeki bir saldırıyı yapabilmek için nasıl bu kadar yakına girebilmişlerdi? Stone ayağa kalktı ve parkın arazisini gözünün önüne getirmeye çalıştı. P Caddesi'nin kuzeyinde ve batısında Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası ve Hay Adams Oteli vardı. Aziz John Kilisesi kuzeydoğuda kalıyordu. Bütün bu binaların arkasında federal hükümet ve devlet daireleri vardı. Hay Adams'ın çatısında bir bahçe olduğunu hatırladı. Kiliseden bile uzun bir binaydı hem de. Mermilerin yönünü kestirmek için yükseklik çok önemli bir kavramdı. Diğer soruya geçti Stone. Neden beni Milli İstihbarat Merkezi'ne götürdüler? Sadece gözlemlerim için mi? Benim söylediklerimin aynısını söyleyecek başka insanlar da vardı orada. Başka bir sebebi daha olmalıydı. Uygun rüzgar ve denizleri peşinden sürüklemek mi? Stone dışarı baktığında siyah arabanın ön kapıdan girdiğini gördü. İçindekiler inerken adamları inceledi. FBI olduklarını tahmin ediyordu. Büronun ajanları kıyafetlerine biraz daha dikkat ederlerdi. Stone kendisini Rusya'ya götürecek uçağa kadar eşlik etmeye gelmiş olabileceklerinden şüpheliydi. Başkan FBI'yı böyle bir işe bulaştırmazdı. Çünkü çok fazla yasal engel çıkardı ortaya. Büro kanuna fazlaca önem verirdi ve FBI başkanı, başkana hayır deme yetkisine sahipti. O yüzden denge bir kez daha değişmiş olabilirdi. Belki de bu benim yararıma olur. Dört kişi iyice yaklaşınca Stone ilk izleniminin doğru olduğunu anladı. Adamlardan birinin parmağında FBI akademisinin yüzüğünü gördü. Yanlarında bir de kadın vardı. Onun FBI olamayacağını düşünüyordu Stone. Dişlerinden, dişlerinden ve yüzünün hatlarından yürüyüşüne kadar İngiliz olduğu belli oluyordu. Büyük ihtimalle M16 mensubuydu. Ya da başka bir dış istihbarat, güvenlik ve araştırma görevindeydi. Eğer hedef İngiltere Başbakanı ise gayet doğaldı bu. Ya onunla birlikte gelmiş ve buraya yerleştirilmişti ya da o gün içinde varmıştı Amerika'ya. Görünüşe bakılırsa ikinci seçeneğin daha mümkün olacağını düşündü. Neden burada oldukları da açıktı. Mermiler ayrı bir konuydu, bomba ayrı. O bomba birini havaya uçurmak için konulmuştu ve o kişinin şişman bir koşucu olmadığı kesindi. Stone'un doğruyu bulabilmek için onlara bir şekilde yardım edeceklerini düşünüyordu. Ne tuhaf diye düşündü. Gerçekmiş. İnsanlar kulübeye yaklaşırken Stone onları izlemeye devam etti. Bölüm 9. Kadın gerçekten de M16'dandı. Adı Mary Chapman'dı. Yakında 30'larının ortasına gelmiş olacaktı. Omuz hizasındaki koyu sarı saçlarını bir tokayla tutturmuştu. Küçük bir çenesi, ince dudakları, narin bir vücudu vardı. Ama baldırlarının kaslı olduğu, eteğinin altından bile belli oluyordu. Parmakları inceydi. Bir mengene gibi kavruyordu insanı. İngilizlerin yüzleri genellikle fazla bağırmadan cezbederdi insanı. Chapman'ın gözleri yemyeşil ve çekiciydi. Asla şirin olarak tanımlanamaz diye düşündü Stone. Kendisine güvenen, karşısındakinin gözünü korkutan ama şirin değil. Uçuş nasıldı? Jetlag oldun mu? Diye sordu Stone. Herkes birbiriyle tanıştırılmış, şöminenin karşısındaki yerlerini almışlardı. Chapman Stone'a baktı. Sonra ceketindeki kırışıklığı düzeltiyormuş gibi yaptı. Sevgili İngiltere Hava Yolları'nda bile koltuklar yataklı değil. Stone, kadının aksanından ve seçtiği kelimelerden bir küçümseme ve dalga geçme havası sezinledi. Seni 3000 mil sürükledikleri için onlara epey laf hazırlamış olmalısın. M16'nın bir ayağı hep Columbia bölgesinde, değil mi? Chapman, bakışlarını tekrar Stone'un eski püskü kıyafetlerine çevirmeden önce kulübenin içine baktı. Ben de Yankilerin adamlarına daha iyi para ödediklerini sanıyordum. FBI ajanlarından biri boğazını temizledi. Ajan Chapman, araştırma için büroya yardım etmeye geldi buraya. Stone dikkatini adama verdi. Adam iri yarı ve kuvvetliydi. Stone, masa başında çalıştığını tahmin ediyordu. Belinin kalınlığından ve aşırı terlemesinden belliydi. Muhtemelen sadece not almak ve mesaj iletmekle uğraşıyordu. Daha ağır bir iş yapıyor olamazdı. Çoktan Milli İstihbarat Merkezi'ne gittim. Sizi geçtiler. Hastaneye geldiler. Siz daha güçlü olabilirsiniz ama daha yavaşsınız. Adam biraz bozuldu ama hemen toparladı. Peki toplantıyı geçti mi? Son zamanlarda birlikte çalıştığınızı ve bilgi paylaştığınızı sanıyordum. Adam ona sert bir bakış attı. Pek cana yakın değillerdi. Sizin daha iyi olacağınızı umuyorum, dedi Stone. Chapman bacak bacak üzerine attı ve uyuzluk yapmak istemem ama kimlik kartını görmedim ben, dedi. Stone hoş bir tonla cevap verdi. Size göstermek zorunda değilim. Sorgulayan gözlerle adama baktı. Araştırma sürecini aksatmaya değmeyecek bir formalite, dedi adam. Chapman kaşlarını kaldırdı ama bir şey söylemedi. Pekala, dedi Stone. Sandalyesine yaslandı, yüzü ciddileşti. Park. Olanların dakika dakika bilgisini verdi. Bitirince, hesapta olmayan 3 kişi vardı orada, dedi. Adama baktı. Talihsiz koşucunun kim olduğunu biliyor muyuz? İnsan parçaları bulundu, her yerde, dedi adam. Ağzını büzüştürdü. Teşhis edilebilir halde mi? Kolay olmayacak ama imkansız da değil. DNA bize bu noktada çok yardımcı olacaktır. Eğer veri tabanında kayıtlıysa bir ipucumuz olur. Elimizdeki videodan resmini çıkardık. İnternet sitemize koyduk ve etrafa yayması için medyaya ilettik. Birinin bize ulaşacağını ya da en azından adamın kayıp olarak bildirileceğini umuyoruz. Diğer 3 kişi? Takım elbiseli adam ve kadın için videodan aldığımız görüntüyü yüzlerden oluşan veri tabanımızda araştırıyoruz. Ama adam yüzünü kameralara hiç dönmemiş. Yani pek bir şey yok. Resimleri medyaya da dağıttık. İnsanların da yardımlarını bekliyoruz. Onların da bu işle bağlantılı olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Diye sordu Stone. Bir şey söylemek için çok erken. Belki de tam o anda parktan çıktıkları için şanslılardı sadece. Peki serseri kılıklı adam polis miydi? MIM öyle mi dedi? Kelimelerle değil ama inkar da etmediler. O zaman ben de inkar etmeyeceğim. Doktorlar çıkarana kadar dişi benim kafamda kaldı. Dişlerinden bir eşleştirme yapabilirsiniz. Belki DNA'ya da rastlanır, dedi Stone. Giysisinin kolunu kaldırdı. Bu da onun kanı. Arabada aletiniz var mı? Hemen alabilirsiniz. Buna gerek olmayacak, dedi Chapman. Stone kadına döndü. Neden? Çünkü o diş benim adamlarımdan birine ait. Doktorlar onu sana geri vermediler, değil mi? Geri almak adamın hoşuna giderdi. Peki neden adamın dün gece o parktaydı? Çünkü dün Beyaz Saray'ın merdivenlerinde bileğini burkmasaydı, Başbakan Blair'e gitmeden önce parkta yürüyecekti. Tahminen 11'i 2 geçe gibi. Şansı varmış ki yürüyemedi. Yoksa o kafası şimdiye uçmuş olurdu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 50. Devamı 6. ayrımda.